Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 14. ayrım. Sarışın dev, Karl Magnus Land'in dışarıya çıkana kadar sabırla avluda bekledi. 36 yaşında olan Mage Land'in kulübün başkanıydı. Uzun boyu, devasa bira göbeğiyle haşmetli bir adamdı. Açık sarı saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Üzerinde siyah bir kot, kalın bir mont, ayaklarında kalın siyah botlar vardı. Kariyerine 5 mahkumiyet işlenmişti. İkisi uyuşturucu suçundan, biri çalıntı eşya satmaktan, biri araba çalmak ve alkollüyken kullanmaktandı. En ağır cezayı 5. suçundan 1 yıl olmak üzere almıştı. Stockholm'daki bir barda kontrolden çıkıp birilerini darp etmişti. Dandin'le ziyaretçisi tokalaştıktan sonra avluyu çevreleyen çit boyunca ağır ağır yürümeye başladılar. Aylar oldu dedi Landin. Sarışın dev başını salladı. Bir anlaşmamız vardı. 3060 gram metamfetamin. Şartlar önceki gibi mi? Yarı yarıya. Landin göğüs cebinden bir paket sigara çıkardı. Bu insan azmanı ile iş yapmaktan hoşlanırdı. Metamfetaminin 1 gramının sokakta satış fiyatı piyasaya sürülen miktara göre 160 ile 230 kron arasında değişirdi. 3060 gram 600 bin kron kadar bir kazanç demekti. Svavelsio Motosiklet Kulübü 3 kilosunu 250 gramlık partiler halinde tanıdık satıcılara dağıtacaktı. O aşamada gram fiyatı 120-130 krona düşecekti. Svavelsio Motosiklet Kulübü için çok çekici bir ticaretti. Diğer tedarikçilerden farklıydı. Ne sabit fiyat ne de peşin ödeme gibi saçmalıklar konuşuluyordu. Sarışın dev malı getirir, kazancın yarısı gibi makul bir istekte bulunurdu. Aşağı yukarı 1 kilometreden ne geleceğini bilirlerdi. Net miktar Landi'nin ne kadarını kaça satabileceğine bağlıydı. Ama aşağı yukarı en fazla birkaç bin kron oynardı. İş tamamlandığında devin eline yaklaşık 190 bin kron civarında bir şey geçecekti. Hep aynı sistemle yıllardır iş yapıyorlardı. Landin, devin dağıtımı kendi yapması halinde kazancını 2 katına çıkarabileceğini biliyordu. Aynı zamanda yapmama nedenini de biliyordu. Geri planda kalıp tüm riski Svavelio Motosiklet Kulübü'ne yıkıyor, daha az ama riske girmeden para kazanıyordu. Diğer tedarikçilere benzemezdi. Hiç bilgi sızdırmazdı. Aralarında güven ve iyi niyete dayalı sağlam bir ilişki vardı. Kavga, pis numaralar ya da tehdide yer yoktu. Hatta Sarışın Dev daha önce yaptıkları silah teslimatı işinde çuvallayıp 100 bin kron kadar zarar etmelerini bile sineye çekmişti. Landin bu piyasada başka hiç kimsenin böyle bir zararı hazmetmeyeceğini biliyordu. Olanları ona anlatırken nasıl korktuğunu hala hatırlıyordu Landin. İşlerin nasıl ters gittiğini, Asayiş Şubesi Suç Önleme Bölümünden bir polisin Vermland'daki Ari ırk kardeşliği takımından birini nasıl faka bastırdığını anlatmıştı. Sarışın dev kaşlarını bile çatmamış, halden anlar davranmıştı. Böyle arızalar olabilirdi. İşin üzerine bir çizik çekilmişti. Magellan'ın beceriksiz biri değildi. Onun ticaret anlayışına göre en iyisi az ama riski olmayan kazançtı. Hiçbir zaman sarışın devi aldatmaya yeltenmemişti. Bunun sonu pek hayırlı olmazdı. Sarışın dev ve ortakları az kârla yetiniyorlardı. Tek talepleri onlara karşı dürüst davranılmasıydı. Landin eğer sarışın devi aldatmaya kalkarsa ömrünün kısalacağından emindi. Sevkiyatı ne zaman yapabilirsin? Sarışın dev spor çantasını yere bıraktı. Sevkiyat yapıldı. Landin çantayı açıp içindekileri kontrol etme gereği duymadı. Onun yerine işi pazarlıksız üstlendiğinin işareti olarak elini uzattı. Bir şey daha var dedi sarışın dev. Ne? Sana özel bir iş vermek istiyoruz. Anlat. Ceketinin iç cebinden bir zarf çıkarıp Landin'e uzattı. Landin zarfı açtı. İçinde bir pasaport fotoğrafı ve fotoğraftaki şahsa ait A4 kağıdına yazılı bilgiler vardı. Landin kaşlarını kaldırarak "Bu kim?" dedi. Adı Nisbet Salander. Stockholm'da yaşıyor. Södermalm'de, Lundagatan'da. Tamam. Sanırım bu sıralar ülke dışında ama er ya da geç dönecek. Tamam. Bize başvuran adam kızla baş başa görüşmek istiyor. Yani bize canlı teslim edilecek. Yingern yakınındaki depo uygun gibi. Daha sonra bu görüşmenin izlerini temizleyecek birini bul. Kız buharlaşmalı. Bunu halledebiliriz. Döndüğünü nereden bileceğiz? Ben sana bildiririm. Fiyat? Her şey dahil 10.000'e ne dersin? Basit bir iş. Stockholm'a gidecek, kızı alıp bana getireceksin. Tekrar el sıkıştılar. Dundagatan'a ikinci ziyaretinde Lisbeth kendini kanepenin üzerine atıp düşünmeye başladı. Birkaç stratejik karar vermesi gerekiyordu. İlki bu daireyi elinde tutup tutmayacağıydı. Bir sigara yaktı, dumanını tavana doğru üfledi. Bir kola kutusunu küllük yaptı. Burasını sevecek bir neden bulamıyordu. Annesi ve kız kardeşiyle 4 yaşındayken taşınmışlardı. Annesi salonda yatarken kendisiyle ikizli Camilla küçük yatak odasını paylaşırdı. Büyük felaket yaşandığında 12'sindeydi. Onu önce çocuk kliniğine kapatmışlar, 15'ine bastığında bir koruyucu ailenin yanına vermişlerdi. İlk vasisi Holger Palmgren bu daireyi önce annesi adına kiraya vermiş, Lisbeth 18'ine bastığındaysa başının üzerinde kendi çatısı olsun diye Lisbeth'a vermişti. Hayatının önemli bir bölümü bu dairede geçmiş, varlığının tek sabit parçası olmuştu. Buraya artık ihtiyacı yoktu ama terk etmeye de içi el vermiyordu. Sanki yıllarca ayaklarını bastığı yerlerde yabancı birilerinin tepinmesi anlamına gelecekti. Lojistik açıdan resmi posta adresi Lundagatan'dı. Buradan kurtulacaksa postasının geleceği yeni bir adres ayarlamalıydı. Yeni adresi resmi kayıtlara geçsin istemezdi. Kayıt işlerinde bir paranoyak gibi davranırdı. Bu konuda ne resmi kurumlara ne de herhangi birine güveni vardı. Pencereden dışarı baktı. Arka bahçede bütün hayatı boyunca gözüne çarpan güvenlik çitini gördü. Birden bu daireden taşındığı için içinde bir ferahlık hissetti. Burada hiçbir zaman kendini güvende hissetmemişti. Lundagatan'a dönüp de evine giderken sarhoş ya da ayık, park etmiş arabalara, yayalara, etrafta ne varsa her şeye dikkat kesilirdi. Birilerinin kendine zarar vermek istediğine, eve girerken ya da çıkarken ona saldıracaklarına inanırdı. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmedi ama bu onun rahatlamasına yetmiyordu. Lundagatan adresi bütün resmi kayıtlara geçmişti. Eskiden güvenlik önlemlerini artıracak kadar parası yoktu. Kendi güvenliğini ancak dikkatli davranarak sağlayabilirdi. Şimdi ise durum farklıydı. Hiç kimsenin Mosbacke'deki yeni adresini bilmesini istemiyordu. İçgüdüsü mümkün olduğunca görünmez kalması için onu uyarıyordu. Fakat aldığı karar eski dairesini ne yapacağı konusunu çözmüyordu. Bir süre daha düşündü ve cep telefonunu çıkarıp Mimi'yi aradı. Selam, benim. Bu sefer bir hafta sonra aradın ha? Lundagatan'dayım. Düşünüyordum da. Oturduğum daireyi sen devralmak ister miydin? Nasıl yani? Ayakkabı kutusunda yaşıyorsun. Ayakkabı kutumu seviyorum ben. Taşınıyor musun? Ben zaten taşındım. Burası boş. Mimi biraz tereddüt etti. Lisbeth, ben oranın masraflarını karşılayamam. Burası kiralama hakkı satın alınmış bir daire. Hiç borcu da yok. Apartman gideri ayda 1480 kron. Senin ayakkabı kutusuna verdiğin miktardan az. Üstelik bir yıllık masrafları da ödendi. Satmayı düşünmüyor musun? 1 milyonu geçer. Değeri 1,5 milyon. Tabii emlakçılara inanılırsa. Ben karşılayamam bunu. Satmıyorum. Bu akşam bile taşınabilirsin ve istediğin kadar burada yaşayabilirsin. Üstelik 1 yıl boyunca kirada vermeyeceksin. Benim burayı kiraya verme iznim yok. Ama seni ev arkadaşım olarak kaydettiririm. Böylece konut bulma kurumuyla da sorun yaşanmaz. Aa, Lisbeth, yoksa bana evlenme mi teklif ediyorsun? Diyen Mimi bir kahkaha attı. Buranın bana bir faydası yok. Satmayacağım da. Yani orada bedavaya yaşayabileceğimi söylüyorsun. Ciddi misin? Lisbeth çok ciddiydi. Evet. Ne kadar zaman? İstediğin kadar. İlgileniyor musun? Tabii ki. Bana her gün söderin ortasında bedava bir apartman dairesi teklif etmiyorlar. Ama bir şartım var. Tahmin etmiştim. Burada istediğin kadar oturabilirsin. Yalnızca benim kayıtlarım bu adreste kalacak. Yani postalarım bu adrese gelecek. Yapacağın bana gelen postayı kontrol edip ilginç bir şey varsa bana haber vermek. Lisbeth, sen tanıdığım en tuhaf insansın. Sen nerede yaşayacaksın? Bunu sonra konuşuruz, diye kaçamak bir cevap verdi Lisbeth. Mimi'nin daireyi gözden geçirmesi için o gün öğleden sonra buluşmaya karar verdiler. Telefonu kapattığında Lisbeth'in morali düzelmişti. Saatine baktı. Mimi'nin gelmesine daha çok zaman vardı. Dışarı çıktı. Hornsgatan'daki Handelsbanken'e gitti. Bir numara alıp sırasını beklemeye başladı. Kimliğini gösterdi. Bir süredir yurt dışında yaşadığını anlatarak tasarruf hesabında ne kadar para biriktiğini sordu. 82.670 kronu vardı. Geçen sonbaharda annesinden kalan 9.312 kronun eklenmesi dışında 1,5 yıldır hesapta hiç hareket yoktu. Annesinin ona miras bıraktığı miktarı çekti. Bir süre düşündü. Bu parayı onu mutlu edebileceğini düşündüğü bir yere verecekti. Rosen Lungatan'daki bir postaneye kadar yürüdü. Stockholm Kadın Kriz Merkezi hesabına isimsiz bir bağış yaptı. Erika Berger, cuma akşamı bilgisayarını kapattığında saat 8'e geliyordu. Millennium'un Mart sayısına son şeklini vermek için aralıksız 9 saat çalışmıştı. Malin Erickson, bütün zamanını Svensson'ın araştırmasına ve yayınlayacakları özel sayıya ayırdığından neredeyse tüm redaksiyon işini kendisi yapmak zorunda kalmıştı. Cortez ile Karim de yardım etmişlerdi ama redaksiyon işine alışık olmadıklarından katkıları sınırlıydı. Berger yorulmuş, oturmaktan kıçına ağrılar girmişti ama yine de hem o günden hem de hayatından bir şikayeti yoktu. Derginin ekonomik durumu iyiye gidiyor, makaleler zamanında hazırlanıyor, en azından sorun yaratacak kadar gecikmiyordu. Çalışanlar da memnundular. Veneström olayının üzerinden neredeyse bir yıldan fazla zaman geçmiş ama yazı işleri çalışanlarının adrenali hala düşmemişti. Bir süre boynuna masaj yaptıktan sonra duş almayı düşündü. Ama kendini çok bitkin hissettiğinden bu fikirden vazgeçti. Ayaklarını masasının üzerine uzatıp dinlenmeye çalıştı. 3 ay sonra 45'ine basıyordu. Artık o üzerine çok konuşulan geleceği önemli ölçüde arkasında bırakmıştı. Alnında çizgiler belirmiş, gözlerinin altından dudaklarının kenarına kadar bütün yüzünü minik kırışıklıklar kaplamaya başlamıştı. Ama hala güzeldi. Bunu biliyordu. Haftada 2 kez sıkı spor yapıyordu. Ama kocasıyla denize açıldıklarında artık yelken direğine eskisi kadar kolay tırmanamadığını da fark etmişti. Gerek duyulduğunda direğe hep o tırmanırdı. Sürekli başı döndüğünden kocası Gregor bunu yapamazdı. Geriye dönüp baktığında bir sürü iniş ve çıkışa rağmen başarılı olduğunu görüyordu. Parası, statüsü, harika bir evi ve sevdiği bir işi vardı. 15 yıllık evliliğe rağmen hala aşık olduğu müşfik bir kocası, ayrıca ihtiyaç duyduğunda ruhunu değilse de bedenini tatmin eden, yorulmak bilmez bir sevgilisi vardı. Blomqvist'i düşününce gülümsedi. Acaba cesaretini toplayıp da Harriet Wenger'le yattığını ne zaman itiraf edecekti? İkisi de ilişkileri hakkında tek kelime etmemişti. Ancak Berger dünkü çocuk değildi. Ağustos ayındaki yönetim kurulu toplantısında nasıl bakıştıklarını görmüştü. O akşam sadece hinliğine her ikisini de cep telefonlarından aramış, beklediği gibi cevap alamamıştı. Bu su geçirmez bir kanıt sayılmayabilirdi ama her nedense yönetim kurulu toplantısı yaptıkları günlerin akşamlarında Blomqvist'e ulaşılamıyordu. Toplantı sonrası akşam yemeği için gittikleri restoranlarda Harriet Wenger'in her seferinde yorgunluğunu bahane edip özür dileyerek erkenden ayrılışını izlemek de çok eğlenceliydi. Berger'in onları izlemek gibi bir derdi yoktu. Ayrıca kıskanmıyordu da ama uygun bir fırsatta dalgasını geçeceği kesindi. Blomqvist'in diğer kadınlarla ilişkilerine hiç karışmamıştı. Sadece Wenger'le ilişkisinin yönetim kurulunda bir soruna yol açmamasını umuyordu. Büyük bir endişesi yoktu. Blomqvist, ardında bıraktığı kadınlarla arkadaşlığını sürdürmeyi bilirdi. Yalnızca bir kez sıkıntı yaşamıştı. Ama o da çok özel bir durumdu. Berger, Blomqvist'in arkadaşı ve sırdaşı olduğu için çok mutluydu. Bazı açılardan Blomqvist tam bir aptaldı ama öte yandan da bir kahinin içgüdülerine sahipti. Erika'nın kocasının için büyüleyici, sıcak, zevkli ve cömert bulduğunu bir türlü anlayamıyordu. Her şeyden önce çoğu erkekte görüp içten içe nefret ettiği pozlar Gregor'da yoktu. Birlikte yaşlanmak istediği bir adamdı. Ondan çocukları olsun istemiş, bir türlü buna sıra gelmemişti ve artık çok geçti. Kocasından daha iyi, sağlam bir alternatif düşünemiyordu. İhtiyaç duyduğunda her zaman yanında bulduğu, tereddütsüz güvenebileceği bir insandı Gregor. Blomqvist çok daha değişikti. Değişken bir karakteri vardı. Bazen sanki birden fazla kişiliği varmış gibi görünürdü. İş hayatında inatçıydı. Elindeki işe neredeyse patolojik bir biçimde odaklanırdı. Bir konuyu ele aldığında mükemmele ulaşıncaya kadar çalışır, bütün ipuçlarını birleştirmeden bırakmazdı. İyi gününde ise çok parlak başarılar gösterir, en kötü halde bile ortalamanın üzerinde kalırdı. Sezgileri o kadar güçlüydü ki hangi öykünün sonunda dolapta saklanmış bir ceset çıkacağını, hangisinin aptal, sıradan bir sonla biteceğini bilmekte üstüne yoktu. Onunla çalışmaktan hiç pişman olmamıştı. Ayrıca sevgilisi olduğunda da. Erika Berger'in Blomqvist'e cinsel bir tutkuyla bağlanmasını anlayabilen tek kişi kocasıydı. Bunun sebebi kocasıyla ihtiyaçlarını konuşma cesareti gösterebilmesiydi. Bu bir sadakatsizlik meselesi değil, arzu meselesiydi. Blomqvist'le seks ona öyle bir tatmin veriyordu ki bunu kocası dahil hiçbir erkekte bulamamıştı. Seks onun için önemliydi. Bekaretini 14 yaşında kaybetmişti. Ergenlik çağının büyük bir bölümünü canhıraş tatmin arayışıyla geçirmişti. Sınıf arkadaşlarıyla cinsel birleşmeye kadar uzanmayan küçük sevişmelerden, bir öğretmeniyle yaşadığı uygunsuz bir ilişkiye, telefon seksinden bir nevrozluyla yatmaya kadar ne varsa denemiş, erotizmle ilgili hiçbir şeye uzak kalmamıştı. Kimin ne diyeceğini aldırmadan seks partileri organize eden Club Extreme üye olmuştu. Fırsatını bulduğunda kadınlarla seks yapmış ama kadınların onu erkekler kadar heyecanlandırmadığını görerek hayal kırıklığına uğramıştı. Beckman'la beraber üçlü seksi de denemişti. Diğer erkek tanınmış bir sanat galerisi sahibiydi. Bu deneyimde kocasının güçlü biseksüel eğilimlerini keşfetmişti. İki erkek onu okşayıp zevkin doruklarında gezdirirken birden açıklaması zor bir istekle kocasının başka bir erkek tarafından okşandığını görmek istemişti. Üçlü ilişkiyi birkaç defa başka erkeklerle de denemişlerdi. Kocasıyla seks hayatı sıkıcı veya tatminsiz değildi. Ama Blomqvist çok farklı bir zevk veriyordu. O özel bir yetenekti. Kısaca KSA'ydı. Kusursuz seks adamı. Berger, Gregor'ı koca, Mikael'i de sevgili olarak benimseyerek optimal dengeyi bulmuştu. İkisinden de vazgeçmezdi. İşte bunu kocası anlıyordu. Jacuzzi'de yaşanılan, yaratıcı, akrobatik pozisyonların Erika'ya yetmediğini. Berger'in Blomqvist'le ilişkisinde en sevdiği şey onu serbest bırakmasıydı. Erika birlikte çıkmaya başladıklarında ki 20 yıl önce birçok kez kıskançlık krizi geçirmesine rağmen Mikael en ufak bir kıskançlık göstermemişti. Sonunda Erika da kıskanmamayı öğrenmişti. Onların ilişkisi arkadaşlık üzerine kurulmuştu ve Mikael sınırsız bir sadakatle bağlıydı arkadaşlığa. İlişkileri en zorlu sınavlardan geçerek sağlamlaşmıştı. Daha onlu yaşlarda yatakta ne yaptığının, nasıl bir hayat tarzı seçtiğinin kendinden başka hiç kimseyi ilgilendirmediğine karar vermişti. Ama yine de tanıdığı birçok kişinin Mikael'le ilişkisine dair dedikodu yapmaları canını sıkıyordu. Mikael erkekti. Onun bir yataktan diğerine gitmesine kimsenin itirazı yoktu. Erika'nın kocasının müsaade ettiği bir sevgilisi vardı. Hem de 20 yıllık. Ama buna rağmen sırf kadın olduğundan akşam yemeklerinin değişmez konusuydu. Fuck you all. Bir an düşündü ve kocasını aramak için telefona uzandı. Selam hayatım, ne yapıyorsun? Yazıyorum. Gregor Beckman yalnızca sanatçı değildi. Sanat tarihi doçentiydi de. Bu konuda bir sürü kitap yazmıştı. Çok sık açık oturumlara çıkardı. Büyük bir mimarlık şirketinin de danışmanıydı. Bir yıldır binalardaki sanatsal süslemeler ve insanların niçin bazı binalardan hoşlanıp bazılarından hoşlanmadıklarını konu edinen bir kitap üzerinde çalışıyordu. Kitap, giderek fonksiyonalizme karşı bir nefret manifestosuna dönüştüğünden estetik tartışma pazarında sıkı bir endişeye yol açacakmış gibi görünüyordu. En azından Erika'nın tahmini buydu. Nasıl gidiyor? İyi, akıyor. Senden ne haber? Son sayıyı yeni bitirdim. Perşembe günü baskıya giriyor. Gayet iyi. İçim boşaldı. Aklında bir şeyler var gibi. Bu akşam için bir şey planlamış mıydın? Eğer bu gece eve gelmezsem felaket üzülür müsün? Blomkvist'e selamlarımı ilet ve eceline susamamasını söyle, dedi Gregor. Sanırım bunu dikkate alır. Tamam, sen doyumsuz bir cadı olduğundan onu erken yaşlandıracağını da söyle. Bunu biliyor. Bu durumda bana intihar etmekten başka seçenek kalmıyor. Bırak da ölene kadar yazayım bari. İyi eğlenceler. 14. ayrımın sonu. Sayfa 142. Devamı 15. ayrımda.